Ayrım 6.
Hayır diyen programlar son derece soylu ve ne yazık ki gerekli toplumsal çabalardır. Ama bu iki gaye temel olarak birbirinden farklıdırlar. Daha da önemlisi ne kuramsal ne de uygulama açısından birbirlerine eşit değildirler. Sizin karakterinizin, benim karakterimin ve genel olarak toplumumuzun karakterinin kalıcı bir biçimde ne kadar gelişeceği, kötülükleri terk edişimizin değil, erdem arayışımızın karakter geliştirme çabalarımızdaki en belirgin yönelim haline ne kadar geldiğine bağlıdır. Benim en sevdiğim benzetmelerden birini kullanırsam, ahlaki mükemmelliğe ulaşmak, mükemmel bir bahçe yetiştirmeye benzer. Bu işin en büyük önceliği yaban otlarının temizlenmesi değil, güzel çiçeklerin dikilip yetiştirilmesidir. Çağdaş filozoflardan biri bu örneği şu şekilde süslemiştir. Sadece kötülükleri engelleyerek erdemli olmaya çalışmak, sadece yaban otlarını temizleyerek gül yetiştirmeye benzer. Bahçe yaban otlarından temizlendikten sonra oraya mutlaka tohum ekilmeli ya da fidan dikilmeli ve bunların bakımı yapılmalıdır. Aksi takdirde yaban otları tekrar her tarafı sarar. Kötülüklere engel olmanın en iyi yolu, güçlü erdemleri çoğaltarak kötülüklere yer kalmamasını sağlamaktır. Burada yapılan benzetme çok canlı ve son derece akla yakındır. Usta bahçıvanlara ve çiftçilere toprakla uğraşlarındaki temel gayelerinin yaban otlarını ayıklamak olup olmadığını sorduğunuzda alacağınız cevabı, yüzlerindeki ifadeleri hiç saymıyorum, bir hayal edin. Herhalde şöyle şeyler diyeceklerdir. Dalga mı geçiyorsun? Bu soruda kesin bir bit yeniği var. Bana yaban otçusu değil de çiftçi ya da meyveci dendiğini fark etmediniz galiba. Benzer bir biçimde kendi ahlak bahçemizin bahçıvanı olarak birincil amacımızın kötülükleri ayıklamak olduğunu düşünmek ve bu şekilde hareket etmek ne kadar anlamlı olurdu acaba? İnsanlar tanım itibariyle yani doğa itibariyle ya da büyük tasarım itibariyle ahlak sahibi varlıklardır. Ahlaksızlıkları yok eden varlıklar değildir. Gülünç kavramların, gülünç adlarının olması da kaçınılmaz oluyor. Bu konuyla ilgili çocuklarımın bazı kitaplarını örnek vermeme izin verin. Nicholas ve Gabriela başka birçok harika kitabın yanı sıra Grolier kitaplıktan çıkan İyi Olmama Yardım Et kitap setinin de tamamına sahipler. Bu dizide 29 kitap var. Bu kitapların her biri çocukların karakter gelişimine yardımcı olacak çeşitli yöntemler üzerinde duracak şekilde tasarlanmış. Lütfen biraz vakit ayırıp bu kitapların başlıklarını teker teker okuyun. Kötü bir insan olmak, sert tabiatlı olmak, kendinden küçükleri ezmek, dikkatsiz olmak, yıkıcı olmak, unutkan olmak, açgözlü olmak, tembel olmak, acımasız olmak, dağınık olmak, kaba olmak, bencil olmak, savurgan olmak, sözünü tutmamak, oynarken hile yapmak, sürekli şikayet etmek, söz dinlememek, kavga etmek, dedikodu etmek, başkasının sözünü kesmek, yalan söylemek, aşırıya kaçmak, gösteriş yapmak, başkalarını gizlice gözetlemek, çalmak, insanları gammazlamak, başkalarına sataşmak, öfkeyle bağırıp tepinmek, sızlanmak. Bu listede en çok dikkatinizi çeken şey nedir? Listenin en göze çarpan özelliği, başlıkların tümünün olumsuz davranışları ya da kötü karakter özelliklerini bizim deyişimizle kötü davranışları anlatmasıdır. Bu 29 kitabın tümünü okuduktan sonra çocuklara nasıl iyi olmayı öğretmekten çok, niçin kötü olmamak gerektiğini anlatmayı hedeflediklerini fark ediyorsunuz. Yani bu kitaplar çiçek dikip bunları yetiştirmekten çok yaban otlarını bulmaya ve onları sökmeye önem veriyor. Bu kitaplara haksızlık etmemek de gerekiyor. Her kitapta çocukları olumlu yönde gelişmeye teşvik eden bir sayfanın bulunduğunu belirtmeliyim. Örneğin bu sayfalarda kendine nasıl davranılmasını istiyorsan diğer insanlara da öyle davranmalısın deniyor. Bununla beraber bu kitapların tümü etki ve hedef açısından kesinlikle olumsuzlar. Lütfen burada beni yanlış anlamayın. Odak noktaları niçin kötü olmamak gerekir olduğu için bu kitapların karakter gelişimi açısından bir değeri bulunmadığını söylemeye çalışmıyorum. Ben yaban otlarının kesinlikle teşhis edilmesi ve ayıklanması gerektiğini, Bunun özellikle de genç ve kolayca etkilenen çocuklar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Benim çocuklarım da okunması kolay ve renkli resimlerle süslenmiş bu kitaplardan faydalanmaya hala devam ediyorlar. Benim demek istediğim şu, bu kitap dizisi şu haliyle ahlak ve karakter eğitimi açısından eksiktir. Tekrar ediyorum, kötü davranışlara hayır demek, erdemlere evet demekle aynı şey değildir. Yaban otlarını temizlemek tabii ki çiçek yetiştirmemize yardımcı olacaktır. Ama bu iş tek başına çiçek yetiştirmekle aynı şey değildir. Biz yaban otlarını ayıklamaya odaklanmak yerine çiçek, erdem dikmeye ve bunları yetiştirmeye odaklanmalıyız. Bu erdemleri aşağıdaki karşılaştırma listesinde sıralamaya çalışalım. Erdemler, çiçekler. Kötü davranışlar, yaban otları. Erdemler, çiçekler, iyi bir insan olmak. Kötü davranışlar, yaban otları, kötü bir insan olmak. Nazik olmak, sert tabiatlı olmak. Arkadaş gibi davranmak, kendinden küçükleri ezmek. Dikkatli olmak, dikkatsiz olmak. Yapıcı olmak, yıkıcı olmak. Unutmamak, unutkan olmak. Cömert olmak, açgözlü olmak. Çalışkan olmak, tembel olmak. İyi, latif, ince olmak, acımasız olmak. Toplu olmak, dağınık olmak. Saygılı olmak, kaba olmak. Başkalarını düşünmek, bencil olmak. Tutumlu olmak, savurgan olmak. Sözünde durmak, sözünü tutmamak. Oyunda kurallara uymak, oyunda kurallara uymamak. İltifat etmek, şikayet etmek. Söz dinlemek, söz dinlememek. İşbirliği yapmak, kavga etmek. Övmek, dedikodu etmek. Dinlemek, başkasının sözünü kesmek. Dürüst olmak, yalan söylemek. Dengeli olmak, aşırıya kaçmak. Alçak gönüllü olmak, gösteriş yapmak. Başkalarının özel hayatına saygı duymak, başkalarını gizlice gözetlemek. Başkalarının malına saygı göstermek, çalmak. Başkasının işine karışmamak, insanları gammazlamak. Başkalarının sorunlarını önemsemek, başkalarına sataşmak. Kendine hakim olmak, öfkeyle bağırıp tepinmek. Uslu olmak, sızlanmak. Umarım bu listeyi okurken, tıpkı benim listeyi hazırlarken fark ettiğim, burada yazılanların sadece çocuklara özgü erdemler ve kötü huylar olmadığını fark etmişsinizdir. Bunlar bizim de erdemlerimiz ve kötü davranışlarımızdır. Yetişkinler olarak bunları anlatmakta farklı kelimeler kullanabiliriz ki, genelde de kullanmalıyız. Ama bunlar yine de aynı erdemler ve kötü huylardır. Öfkesinden bağırıp tepinen bir çocuk ile öfkeden çılgına dönen bir yetişkin aynı kötü davranış içindedir. Tabii ki olgunluk ve deneyim düzeyleri farklıdır ama her halükarda davranış aynı davranıştır. Benzer bir biçimde söz dinleyen ve sorumluluk sahibi bir biçimde hareket eden bir çocuk ile alışkanlık icabı, otoriteye saygı duyan ve vazifelerini yerine getiren bir vatandaş da temelde aynı erdemleri sergilemektedir. Robert Fulcom'un 1986 yılında çıkan Bilmem Gereken Her Şeyi Anaokulunda Öğrendim kitabının başlığında da belirttiği gibi, çocuk edebiyatı ile ilgili örneğimin gençlerin ahlak eğitimi ile ilgili pek de geçici olmayan bir durumu yansıttığını görebiliriz. Çünkü bu edebiyat, yetişkinlerin ahlak eğitiminin özüne giden bir başka yolu temsil etmektedir. Yukarıdaki listede yer alan erdemlerin ve kötü huyların hangilerinin karakterinizin ayrılmaz parçaları olduğunu kendinize sorabilirsiniz. Hatta bence sormalısınız da. Ayrıca günlük hayatınızda bir insan olarak gelişme hedeflerinizin yukarıda sıralanan erdemlere evet demek şeklinde mi yoksa kötü huylara hayır demek şeklinde mi tanımlanabileceğini de düşünmelisiniz. Bence çok kötü bir ihtimal daha var. O da insanın daha iyi bir insan olma konusunda bilinçli olarak hiç düşünmüyor ya da bu yönde hiç çaba göstermiyor olması. Sizi ayrıca karakteriniz için, kaderiniz için bu bölümün temel konusunu düşünmeye davet ediyorum. yukarıda sıralanan kötü huylara bilinçli olarak hayır demek, hem imrenilecek hem de gerekli bir davranış olmasına rağmen, ahlaken mükemmel bir karakter sahibi bir insan olabilmek, sadece olumsuzluklardan uzak durarak ya da bunları kendinizde yok ederek başarılabilecek bir şey asla değildir. Bu ancak aslen doğru ve iyi olan şeylerin yürekten gelen bir çabayla sürekli olarak takip edilmesi ve yüceltilmesiyle başarılabilir. Yani işin özü, düşüncelerinizi çiçek ekmeye ve bunları yetiştirmeye odaklamaktır. Sonradan gelen bir düşünce, bu kitabı yazarken en kolay aldığım kararlardan biri eksiksiz bir erdem listesi hazırlamaya çalışıp çalışmamak oldu. Böyle bir liste olabileceğine inanıyorum. Tarih boyunca da çok anlaşılır nedenlerle ve takdire layık bir çabayla tam bir erdem listesi hazırlamaya çalışmış birçok insan bulunduğuna eminim. Benim böyle bir işe kalkışmaya cüret edemeyeceğimi ve etmemem gerektiğini fark etmem hiç de zor olmadı. Tüm samimiyetimle belirtmeliyim ki böyle bir iş bence tüm erdemlerin kaynağı olan Tanrı'nın zihninden geçenleri okumaya kalkışmakla aynı şeydir. Ben bir klasik felsefeci olarak Batı geleneğinin 7 temel erdem paradigmasının üstüne bir şeyler eklemenin çok güç olduğunu düşünüyorum. Bu erdemler sırasıyla şöyledir. İnanç, umut ve sevgi ki bunlara genelde dinsel erdemler denir. Basiret, sağduyu, hayata uygulanan bilgelik. Adalet, adil olmak. Metanet, sevat, tahammül, ahlaki güç, cesaret ve kendine hakimiyet, ılımlılık, denge. Bunlara da genelde 4 esas ya da insani erdem denir. Bununla beraber bir gerçekçi olarak bugünlerde basiret, metanet ve kendine hakimiyet kelimelerini pek fazla kullanmıyoruz. İşte bu nedenle yanlarına parantez içinde açıklamalarını yazdım. Ayrıca bende eksiksiz bir erdem listesi var iddiasının çözümden çok sorun yaratacağını düşünüyorum. Bu gibi mağrur iddialar insanlarda erdemin gelişmesine engel bile olabilir. Bir erdemler, çiçekler listesi vermenin temel nedenlerinden biri, sözde sadece çocuklara yönelik olan bu erdem listelerinin son derece somut ve uygulamaya yönelik olmasıdır. Aslında son derece basit olan şeyleri karmaşıklaştırma ya da akla uydurma eğilimimizden dolayı biz yetişkinler böyle bir şeye çok ihtiyaç duyarız. Birincil amacımızın başkalarının hayatında ve kendi hayatımızda olumlu ve uygulamaya dönük etkilerde bulunmak olduğunu unutmayın. Bu amaç doğrultusunda en esaslı kurallardan biri, anaokuluna giden birinin bile anlayabileceği bir temel erdemler listesi hazırlamaktır. İster kapsamlı bir ahlak yasası olsun, ister buzdolabınızın kapağına yapıştırılan bir kağıt parçası üzerine karalanmış olsun, bu listede yer alanlar, genç insanlar kadar yaşlıların da yüreklerine ve zihinlerine hitap etmelidir. Düşünce için besin. Bölüm 8. Hoşlanmamız gereken şeylerden hoşlanmak. Karakter mükemmelliği ile en yakın ilişkisi olan şeydir. Aristo. Şimdiye kadar hem eski hem de yeni düşünürlerin faziletli bir karakterin doğası ve gelişimi hakkındaki görüşlerini topladık. Bu düşüncelerin içimize sinmesini sağlayabilmek için şimdi kendinize şunu sorun. Acaba ben doğru, iyi ve erdemli olan şeyleri yapabilecek bir karaktere sahip miyim? Daha belirgin olarak şu soruları sorabilirsiniz. Acaba dürüst, adil, kendine hakim, saygılı, güvenilir, sabırlı ve bunlar gibi özellikleri taşıyan bir insan olarak tanımlanabilir miyim? Bu erdemlerden birinin ya da birkaçının bende de olduğunu nasıl bilebilirim? Bu kadar uygulamaya, işin özüne yönelik sorularda bile yüce gönüllü Aristo bize yardım elini uzatmaktadır. Nikomakus Etiği adlı kitabında, benim Aristo'nun erdem testi dediğim bir bölüm var. Bu belirli bir erdemin bir insanın karakterinin gerçekten ayrılmaz bir parçası olup olmadığını belirlemekte kullanılabilecek basit bir dille yazılmış ve hatırlanması son derece kolay bir ölçütler listesidir. Aristo'nun kendisi buna asla bir test ya da kontrol listesi dememiştir. Ama anlattığı şey tam da bu tanıma uyuyor. Bu test oldukça açık ifade edilmiş 5 ölçütten meydana geliyor. Bu ölçütlerden her biri de ahlaklı bir karakterin erdemlerine sahip olmak için gerekli olanların bir bölümünü temsil ediyor. Ben Aristo'nun erdem testini anlatırken şu 3 önemli hususu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Birincisi, ben Aristo'nun bu testinin 4 dörtlük olduğunu düşünmüyorum. kendisi de böyle düşünmüyordu. Yani bu test her şeyi açıklamıyor. Aristo'nun kendisinin de çok açık bir biçimde ifade ettiği gibi, şu anda içine dalmakta olduğumuz şey, yani insanın karakteri kesin, bilimsel bir biçimde ölçülebilecek bir şey değildir. Bununla beraber Aristo'nun testi, doğru kullanılırsa aynada gördüklerinden olabildiğince çok şey öğrenmek isteyenler için son derece yararlı bir araç olabilir. İkinci olarak, Aristo'nun erdem testi, erdem konusunda ideal bir testtir. Bir başka deyişle bu test, bir erdemin insanın karakterinde eksiksiz olarak bulunduğunun söylenebileceği en ideal koşulları ele alır. Büyük bir çoğunluğumuzun tüm erdemlerin, hatta tek bir erdemin bile karakterimizde eksiksiz bir biçimde bulunmadığını söylemeye gerek yok sanırım. Ama bu bize sadece sürekli olarak aynaya bakmanın önemini hatırlatmaya yaramalıdır. Aristo'nunki gibi bir test, kendimize örnek alabileceğimiz ideal bir standart oluşturması açısından gereklidir ve pratik bir değer taşır. Üçüncü olarak, bu teste verdiğim ismin de gösterdiği üzere, Aristo'nun testinin asıl konusu erdemlerdir, kötü huylar değildir. Testte yer alan 5 ölçüt, en azından dolaylı olarak, kötü huylarımız hakkında bize mutlaka bir şeyler söyleyecektir. Ama Aristo'nun asıl üzerinde durduğu konu, ki bu kitap da buna benzer bir yol takip etmektedir, erdemlerin incelenmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Peki bu niçin böyledir? Bölüm 7'de anlatılanlarla aynı temel nedenden dolayı, kendimizi kötü karakter huylarından arındırmanın en etkili, bazen de tek yolu, etkin bir biçimde iyi karakter huylarını incelemek, geliştirmek ve güçlendirmektir. Şimdi Aristo'nun erdem testine bir bakalım. Aristo, Nikomakus Etiği adlı kitabının mükemmel ölçüde ahlaklı bir karakter geliştirmekle, çeşitli sanat ve zanaatlarda mükemmel beceriler geliştirmek arasında bir karşılaştırma yaptığı bölümünde, bu konuyu kitabımızın 6. bölümünde incelemiştik. Bir insanın belli bir erdeme sahip olup olmadığını saptamak için şu 5 ölçütü anlatır. 1. Ne yaptığınızı biliyor olmalısınız. Bu cümle, yaptığınız davranışın erdemli bir şey olduğunu bilmeniz gerektiği anlamına geliyor. Yani yaptığınız şeyin aslında dürüst, saygılı, adil ve bunun gibi bir şey olduğunun farkında olmalısınız. 2. Bu hareketi yapmayı kendiniz, özgür iradenizle seçmiş olmalısınız. Bir başka deyişle, erdemli olan şeyi yapmak için kimsenin zorlaması olmaksızın bilinçli bir karar almış olmalısınız. 3. Bu hareketi sadece kendi hatırı için, başka bir amaç gözetmeden yapmalısınız. Yani hareketinizin ardındaki neden, erdemli bir davranışı sadece erdemli olduğu için yapmak olmalıdır. Size toplumsal, siyasi ya da parasal bir kazanç getirebileceği için ya da acıdan, cezadan ya da utançtan ve benzeri şeylerden kurtulmanıza yardımcı olabileceği için yapıyor olmamalısınız. 4. Bu erdemli hareket, karakterinizin doğal ve sürekli bir özelliği olmalıdır. Bu yöndeki tek hareketiniz olmamalıdır. Aristo'nun bu konudaki düşüncelerini 6. bölümde ele almıştık. 5. Bu erdemli hareketi yapmaktan zevk almalısınız. Bir başka deyişle, ahlaklı bir biçimde hareket ederken, iyi ve doğru olan bir şeyi yapmaktan dolayı kendimizi iyi hissetmeliyiz. Hatta bundan büyük bir zevk almalıyız. Bu sonuncu ölçüt, yukarıda sıralananların belki de tartışmaya en fazla açık olanıdır. Bence bu, uğrunda çaba göstermeye değen son derece asil bir standarttır. Ama ben, sanırım Aristo da aynı şekilde düşünüyordu, belirli bir durumda doğru şeyi yapmaktan zevk almayan bir insanın daha az erdemli olduğunu da düşünmüyorum. İsa, Gandhi ve Sokrat gibi ahlak timsallerinin iyi ve doğru olan bir şey için hayatlarını verirken bundan zevk almamış olma ihtimallerinin onları daha az erdemli yapacağını kim iddia edebilir? Aristo'ya göre bu erdem testini kullanmanın en iyi yolu bu 5 ölçütü günlük hayatımızda gösterdiğimiz belirli davranışlara uygulamaktır. Uygulamanın nasıl yapılacağını görmek için esasen iyi, çalışkan ve kiliseye giden bir insan olan Ned adlı biriyle ilgili şu hayali senaryoyu inceleyelim. Ned bir markette alışverişini yaptıktan sonra kasaya gelir. 6.75 dolar tutarındaki alışverişini ödemek için kasiyere 10 dolar uzatır. Kasiyer, Ned'in 20 dolar verdiğini zannederek ona 13.25 dolar para üstü verir. Ned, kasiyerin yaptığı hatanın farkındadır ama hiç tereddüt etmeden 13.25 doları cebine koyar ve marketten çıkar. Fazladan kazandığı 10 dolardan dolayı kendini şanslı ve mutlu hissetmektedir. Senaryoyu burada bitirebiliriz. Ned parayı kendine saklar, yani çalar. Bu da onun dürüstlük dediğimiz erdeme sahip olmadığının açık bir göstergesidir. Ama biz senaryomuzu şu şekilde devam ettirelim. Ned marketteki olayı birkaç saat boyunca tekrar tekrar düşündükten sonra kendini suçlu hissetmeye başlar. Her ne kadar kolay elde edilmiş bir paradan vazgeçmekten dolayı biraz üzülse de, yanlışlıkla elde ettiği 10 doları o gün asıl sahibine, yani markete geri götürür. Bu senaryo dürüstlük erdemini işlemektedir. Yani dürüstlüğün Ned'in karakterinin ne kadar ayrılmaz bir parçası olduğunu ele almaktadır. Olayın başında Ned'in dürüst olmayan bir biçimde davranmış olması, dürüstlüğün onun karakterine tamamen işlememiş olduğunu açıkça gösteriyor. Ama Ned en sonunda dürüst bir biçimde davranıyor ve parayı iade ediyor. Bu nedenle sahtekarlığın onun karakterinin ayrılmaz bir parçası olduğu sonucuna da varamayız. Bu hiç de küçük bir mesele değildir. Aksine son derece temel bir konudur. Çünkü tartışmamız boyunca aklımızdan çıkarmamamız gereken evrensel bir gerçeği bize göstermektedir. Bu gerçek de hiçbirimizin mükemmel derecede ahlaklı bir karaktere sahip olmadığı, aksine birçoğumuzun bu mükemmellikten çok uzak olduğumuzdur. Bu nedenle dürüstlük, kendine hakimiyet ve saygı gibi belirli erdemlere sahip olmak söz konusu olduğunda birçoğumuz tıpkı aslında iyi, çalışkan ve kiliseye giden bir insan olan Ned gibi tamamen dürüst ya da sahtekar, tamamen kendine hakim ya da hakimiyetini kaybetmiş, tamamen saygılı ya da saygısız değiliz. Büyük bir ihtimalle kendimizi bu ikisi arasında bir yerde bulacağız. Belki tamamen dürüst, kendine hakim ve saygılı olmaya yakın bir yer olacak burası. Ama kendimizi geliştirmek için hala daha çok yer bulunacak.